İyi akşamlar. Medyaskop'un podcast'i Bugün Ne Oldu'dan herkese merhaba. Ben Gamze Ervan. Günün öne çıkan haberlerine gelin birlikte bakalım. Gözler 31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Özgür Özel'le AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesindeydi. Nihayet bu görüşme gerçekleşiyor. İki lider 2 Mayıs Perşembe günü Beştepe'de görüşecek. Özgür Özel bu görüşmeden önce CHP'nin eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin'i de telefonla arayarak görüş alışverişinde bulunacak. Özgür Özel bu görüşmenin bir nezaket ziyareti olmadığını ve kendi gündemleri olacağını söylerken Erdoğan anayasa değişikliği teklifiyle gideceğini açıklamıştı. Özgür Özel'in gündemleri arasında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması, hasta tutukluların durumu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen belediyelerin borç durumu, belediyelerin projesi için Cumhurbaşkanı'nın onayını bekleyen krediler, asgari ücrete Temmuz ayında zam ve emekli aylıkları da yer alacak. Öte yandan Erdoğan'ın Özgür Özel'le görüşmesinde masaya yatıracağı anayasa değişikliği meselesiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da harekete geçiyor. Kurtulmuş bu gündemle mecliste görüşmelerine başlayacak. Özgür Özel ve CHP grubunu 30 Nisan Salı günü saat 11.30'da ziyaret edecek olan Kurtulmuş'un mecliste grubu bulunan diğer partileri de ziyaret edeceği bekleniyor. Kurtulmuş 2 Mayıs Perşembe günü saat 12'de DEM Parti ile görüşecek. Kurtulmuş'la görüşmede DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'a grup başkan vekilleri Gülistan Kılıç, Koç Yiğit ve Sezai Temel ile eşlik edecek. Görüşmenin gündemine ilişkin Medyaskop'a konuşan Gülistan Kılıç, Koç Yiğit, Numan Bey'in ziyareti anayasa gündemli olduğu için anayasanın yapımı ve anayasa ihtiyacı üzerinden bir tartışma olacaktır ama tabii bununla beraber meclisin işleyişi muhtemelen iş tüzükte gündeme girecektir diye düşünüyorum dedi. Ön koşul koyarak bir tartışma yürütmek istemediklerini vurgulayan Kılıç Koçyiğit, yeni anayasa ihtiyaç olduğu açık ama bunun için ortamın hazırlanması gerekir. Yoksa mevcut anayasaya bile uyulmayan bir ortamda nasıl yeni anayasa tartışacağız diye sordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Erzurum'daki halk buluşması sırasında uğradığı taşlı saldırıya ilişkin davanın 4. duruşması Erzurum 7. Asya Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. 28 sanığın yargılandığı dava 24 Haziran'a ertelenirken dosya mütalasını hazırlaması için savcıya gönderildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1 Mayıs'la ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün demokratik bir hak olduğunu söyleyen Yerlikaya, yürüyüşlerin toplumun huzurunu ve kamu düzeninin aksatmaması gerektiğini vurguladı. Yerlikaya 1 Mayıs'ta İstanbul'da 40 ayrı yer ve güzergahı kutlama yeri olarak belirlediklerini aktardı. Bazı kesimlerin 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için başvuru yaptıklarını ancak bu taleplere izin verilmediğini aktaran Yerlikaya, terör örgütleri de Taksim Meydanı'na gelin çağrısı yapıyorlar. Taksim Meydanı ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Taksim Meydanı ve çevresi toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmaması yönündeki kararın gözden geçirilmesini talep etti. Özgür Özel Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğunu vurgulayarak 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini aktardı. DİSK de 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda olacaklarını açıkladı. Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015'te öldürülmesine dair açılan davada savcının sanıkların beraatı yönünde mütalaa verdiği belirtildi. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 Mart'taki duruşmada dosyanın kapsamlı olduğu gerekçesiyle ek süre talep eden Cumhuriyet Savcısı, tamamladığı mütalasında firari Uğur Yakışır'ın olası kastla ölüme sebebiyet verme suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, olayın meydana geldiği gün görevli ve davada bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuksuz yargılanan polis memurları Sinan Tabur, Fuat Tan ve Mesut Sevgi hakkında ise beraat talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 30 Aralık 2022'de Ankara Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmasını tamamladı. Başsavcılık tasarlayarak öldürme suçundan 22 kişi hakkında iddianame düzenledi. Söz konusu iddianame Ayhan Bora Kaplan davasına da bakan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye Yüzyıl Marif Modeli müfredatına eğitimciler sert tepki gösterdi. İktidarın kendi ideolojilerine uygun bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan eğitimciler, siyasal İslam'ın kavramları ve yaklaşımlarıyla eğitimin şekillendirilmeye çalıştığını anlattı. Medyaskop'a konuşan eğitimciler, neredeyse hacca gidebilecek düzeyde din eğitimi veriliyor, marif modeli değil, mürit yetiştirme modeli, bu milli eğitim programı değil, AK Parti'nin programı yorumunda bulundular. Haberin ayrıntılarını Medyaskop'un web sitesinden okuyabilirsiniz. Yıllardır Akbelen Ormanı'nı termik santralden korumak için direnen İkiz Köylüler, şimdi de susuzlukla mücadele ediyor. Ankara'ya konuşan İkizköy muhtarı Necla Işık, termik santralin deposundaki pompanın arızalanması nedeniyle susuz kaldıklarını söyledi. Muhtar Işık, 2 haftadır İkizköy'de suların kesildiğini, 3 gündür de su sorununun aşılmadığını aktardı. Bahçe dikimi yaptığı insanlar, bahçe fideleri kurudu sulayamadıkları için, güttüğümüz ayfanlarımız susuz, evlerimiz susuz, çocuklarımız susuz, yaşlılarımız susuz, bu kurumlar muhtar olarak bana bilgi verdi, dedi. Kendisine burada patlak olduğunu söylediklerini aktaran Işık, patlağı bulamadılar, kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama biz inanmadık, inanmayacağız da, santralin deposundaki pompa arızalıymış, dün akşam üzeri fark edilmiş, santralde hiç mi elektrikçi yok da 3 gündür o arıza giderilmedi, soruyorum size, beni muhtar seçtikleri için mi İkizköylülere bu ceza diye sordu. Hatay'ın Defne ilçesinde hayvanlara saldıran ve daha sonra ölen sahipsiz bir köpekte kuduz tespit edildi. Defne'deki Meydancık ve Güney Söğüt Mahallesi 6 aylığına karantinaya alındı. Mahallelerdeki hayvanlara kuduz aşısı yapılmaya, insanlara önleyici tedaviler uygulanmaya başlandı. Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz, karantinayı, alınan önlemleri ve sürecin nasıl işleyeceğini Medyaskop'a anlattı. Hatay'ın ilçelerinde belediyelerin sokak hayvanlarıyla yeterince ilgilenmediğine dikkat çeken Yılmaz, deprem döneminde de bu işler bu şekilde devam etti ve deprem sonrasında da böyle bir vakayla karşı karşıya kalmış olduk dedi. Karantina bölgesinde vahşi olan ya da olmayan her türlü hayvana temastan kaçınılması gerektiğini dile getiren Yılmaz, hastanelerle ve aşı merkezleriyle görüştük, şu an aşı konusunda bir sıkıntı görünmüyor. Kuduz aşıyla önlenebilir, hayvan sağlığına dikkat edilse, hayvanlar yılda bir kez kuduza, diğer zoonotik ve önlenebilecek hastalıklara karşı aşılansalar bu tür haberleri duymayacaktık diye konuştu. New York Times'ın haberine göre İsrail'li üst düzey yetkililer Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dahil birçok kişi hakkında tutuklama kararı vereceğini düşünüyor. Gerekçe ise Netanyahu'nun Gazze'ye gönderilen yardım paketlerini engellemek ve Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırılarına orantısız karşılık vermekten dolayı olacağı görüşündeler. Yetkililere göre Netanyahu dışında kimlerin olası tutuklama kararında isminin geçeceği henüz kesin değil. Bu arada Hamas yetkilileri hakkında da tutuklama kararı çıkarılabileceğini düşünüyorlar. Ancak hangi yetkililerin hangi suçtan dolayı ceza alacağı da belirsizliğini koruyor. İskoçya Başbakanı, İskoçya Ulusal Partisi lideri ve Birleşik Krallık'taki ilk Müslüman Başbakan Hamza Yusuf, bu hafta yapılması öngörülen güven oylamasından yeterli desteği alamayacağını öngörmesi ve Yeşiller Partisi ile koalisyonlarının bitmesi nedeniyle istifa etti. Yusuf, görevini sona ermesinin ardından da Yeşiller Partisi ile resmi olmasa da ilişkilerinin devam edeceğini söyledi. Ülkenin ilk Müslüman başbakanı olmasından dolayı gurur duyduğunu belirten Yusuf, partisinin yeni bir başkan seçene kadar görevde kalacağını da sözlerine ekledi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, eşine yönelik yolsuzluk iddiaları nedeniyle açılan ön soruşturmaların ardından biraz düşünmek için kamu görevlerine ara vermişti. Başbakan Sánchez, televizyonda yayınlanan bir bildiriyle istifa etmeyeceğini açıkladı. Başbakan, bugün yaptığı açıklamada bir süre düşündüğünü ve ülkenin lideri olmaya devam edeceğini söyledi. Bugünlük gündemimiz böyle. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşça kalın.